Merhaba. Binlerce yıla yayılan, kıtaları aşan bir gizemle başlıyoruz bugün. Madveram. Belki isimler hemen tanıdık gelmedi ama hikayeleri öyle. Biri köksüz, diğeri belki tarihin kendisi kadar eski.
Evet, ikisi de çok ilginç karakterler.
Elimizdeki kaynaklar Mad 3 Vatansız adlı romandan alıntılar. Bugün bu metinlere birlikte şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Yani sadece olay örgüsü değil, o satır araları, kilit fikirler, şaşırtıcı detaylar.
Aynen öyle. Misyonumuz bu zengin anlatıdan sizin için en çarpıcı noktaları damıtmak aslında.
O zaman başlayalım.
Kesinlikle. Bu alıntılar bize evet sürükleyici bir macera sunuyor ama asıl olay bence temalarda. Yani kimlik arayışı, o vatansızlık hissi, teknolojinin karanlık yüzü, güç meselesi, tarihin farklı yorumları.
Ve belki de insan olmanın sınırları.
Evet evet tam da o. Mat karakteri var mesela, kökenleri Sümerlere dayanıyor gibi ama modern dünyada tamamen kimliksiz, yani vatansız. Ramse, o da gizemli. Aralarında çok eski bir bağ var gibi duruyor ama müthiş bir gerilim de var.
Çok karmaşık bir ilişki anlaşılan. O zaman Mat'ın modern dünyayla ilk temasına gidelim mi? 1990'lar Irak. Birden ortaya çıkıyor, dil bilmiyor, tamamen yabancı.
Evet, Kürt peşmergeler buluyor onu. Mahmut adında biri sahip çıkıyor.
Bu ilk karşılaşma onun için bir dönüm noktası sanırım, değil mi?
Hem de nasıl. Düşünsenize, dil bilmiyor. Bu en başından onun o temel vatansızlık halini mühürlüyor adeta. Mahmut ona sadece dil öğretmiyor tabii. Körfez Savaşı'nın o korkunç yüzünü de gösteriyor. Sığınaklar, bombalar, şiddet.
Ve silahlarla tanışması.
Evet. Ve silah kullanmayı reddetmesi çok kritik bir an. İşte bu tavrı yüzünden Mahmut'la yolları ayrılıyor. Hatta hain, korkak gibi laflar duyuyor. Bu deneyim onun o katı şiddet karşıtlığının temelini atıyor sanki.
Yani travma üzerinden şekillenen bir karakter duruşu. İlginç. Mahmut'tan sonra Kerkük'te görüyoruz onu. Bir Türkmen taksicinin yanında, lokum fabrikasında çalışıyor. Bir yandan da Avrupa'ya kaçma hayali kuruyor.
Orada da yine hayatta kalma mücadelesi devam ediyor tabii. Avrupa hayali de aslında bir yere ait olma arzusunun bir yansıması. Kaçakçılara para kaptırmaktan son anda kurtulması falan dünyanın ne kadar tehlikeli olduğunu da gösteriyor.
Bir de şey detayı vardı değil mi? Cuma namazlarına gitmemek için mesaiye kalması.
Evet, o da ilginç bir detay. Yani sadece vatansız değil, aynı zamanda toplumsal ve dini baskılara da mesafeli durduğunu gösteriyor olabilir. Bir şekilde kendine alan yaratmaya çalışıyor. Sonunda daha güvenli bir yolla Lübnan üzerinden Cenevre'ye ulaşıyor.
Cenevre'de ise Ağrılı'yla tanışması yeni bir sayfa açıyor hayatında. Sürgünde yaşlı bir Kürt entelektüeli.
Aynen. Ağrılı'nın o kitaplarla dolu dairesi Mad'ı büyülüyor resmen. Ağrılı, Mad için bir akıl hocası, belki de hiç sahip olamadığı bir baba figürü gibi oluyor.
Ona dil öğretiyor, dünyayı tanıtıyor.
Evet, Fransızca öğreniyor, bilişimle ilgilenmeye başlıyor. Teknoloji ona bir güç hissi veriyor sanki. Ama Ağrılı'nın yardım etme şekli de biraz şey, ilginç. Mad Kürt olmamasına rağmen ona vatansız bir Kürt kimliğiyle iltica başvurusu yapmasında yardımcı oluyor.
Yani Mad'ın kimlik sorununu çözmüyor, belki daha da karmaşıklaştırıyor.
Aynen öyle. Zaten kırılgan olan kimliği daha da belirsizleşiyor. Bir kimliğe bürünerek hayatta kalmaya çalışıyor aslında. Bir yandan kendini geliştiriyor, teknolojiyle güçleniyor. Ama o kök sorunu, kimlik sorunu hep orada duruyor.
Peki Ağrılı'yla ilişkisi hep böyle uyumlu mu gidiyor yoksa çatışmalar başlıyor mu?
Başlıyor tabii zamanla. Özellikle siyasi konularda ayrışıyorlar. Mad'ın Irak'ta yaşadığı o şiddet deneyimi onu mutlak bir silah karşıtına dönüştürmüş. Silah bütün kötülüklerin anasıdır gibi bir lafı var.
Bu da halkının mücadelesine inanan Ağrılı için kabul edilemez bir şey tabii.
Kesinlikle, işte bu nokta aralarını açıyor. Mad'ın kişisel travmasıyla politik gerçeklikler arasında bir çatışma yaşanıyor aslında.
Tam bu fikir ayrılıklarının yaşandığı, gerilimin arttığı dönemde sahneye tekrar Ram giriyor. Yıllar sonra 2006 Cenevre.
Evet, o karşılaşma anı. Çok gergin bir atmosfer var aralarında. Mahad'ın o isyanı, yeryüzünde huzur bulacağım bir karış toprak bulamadım demesi, onun içsel arayışını ve hayal kırıklığını özetliyor gibi.
Ram'ın tavrı nasıl peki?
Ram daha farklı bir yerde. Atatürk'ü savunmasıyla başlayan bir tartışmaları oluyor mesela. Bu sadece kişisel değil, ideolojik olarak da ne kadar farklı yönlere gittiklerini gösteriyor. Kaynak metin burada Türkiye'deki tarih ve kimlik siyasetine dair de tartışmalı göndermeler yapıyor açıkçası.
Yani aralarındaki gizem daha da derinleşiyor bu karşılaşmayla.
Kesinlikle. Neden bu kadar gerilim var? Kökenleri ne? Bu sorular daha da belirginleşiyor.
Bu arada hikayenin bir başka kolu New York'ta açılıyor. Filiz diye bir karakter var. Türk aktivist, filmci, Barış Örgütü diye bir yeri yönetiyor.
Evet, bir de onun iş arkadaşı Mary var. O da HARP projesini araştırıyor. Büyük bir komplo teorisinin peşinde. İşte iklim kontrolü, deprem yaratma, zihin kontrolü gibi iddialar.
HARP, yani Alaska'daki o meşhur tesis.
Aynen. Mary, projenin Gakana'daki varlığının arkasında başka şeyler olduğundan şüpheleniyor. CIA'in bu tür araştırmaları örtbas ettiği falan gibi teoriler var kaynaklarda. Teknoloji ve güç ilişkisine dair tehlikeli sulara giriliyor burada. Filiz daha temkinli yaklaşıyor tabii, risklerin farkında.
Tekrar Cenevre'ye dönersek, orada da ilginç bir seminer var. Konu Mu, Atlantis gibi şeyler. Profesör Ezra Klar diye biri ön planda.
Evet, Ram'ın da bu çevrelerle bir bağlantısı olduğu anlaşılıyor. Ağrılıysa bu tür teorilerden hiç haz etmiyor, deli saçması olarak görüyor. Bu da Mad'la arasındaki uçurumu daha da açan bir etken oluyor.
Bu seminer tarihin nasıl farklı yorumlanabileceğini mi gösteriyor biraz da?
Tam olarak öyle. Yani kaynakta Mu kıtası, Uygurlar, Atlantis, Anadolu bağlantıları, hatta Atatürk'ün bu konulara ilgisi gibi iddialar üzerinden tarih yazımının ne kadar esnek, hatta politik amaçlarla kullanılabileceği ima ediliyor. Kimin tarihinin doğru olduğu sorusu havada kalıyor.
Sonra Madram'ın davetiyle New York'a gidiyor. İşte burada işler iyice karışıyor sanki.
Evet, Ram'ın kızı Ayfer'le tanışıyor. Gökdelenlere bakıp Sümer ziguratlarını hatırlaması falan. Geçmişe bir türlü peşini bırakmıyor. Ve Cenevre'deki seminerden tanıdığı Profesör Ezra Klar ile tekrar karşılaşıyor.
Ezra'nın geçmişi de şüpheliydi değil mi? Irak'taki kazı olayı.
Hem de çok. 16 yıl önce Irak'ta bir kazıda kolu felç olmuş. O sırada Ram'ın, yani asıl adıyla Müzeyyen'in davranışları çok gizemliymiş. Ezra'nın Ram'a karşı bir kini olduğu, Mad'a yaklaşmasının altında başka nedenler olduğu hissi en başından beri var zaten.
Ram'ın o kazıda abzuyu, yani ölümsüzlük sırrını ya da kadim bir gücü bulduğuna inanıyor, öyle mi?
Aynen ve bunun peşinde Mad'ı da bir araç olarak görüyor olabilir.
Mad, New York'ta Filiz'i bulduğunda ise şok edici bir haber alıyor. Mary ölmüş. Resmi sebep kalp krizi ama Mad inanmıyor tabii.
İnanılacak gibi değil zaten. Burada çok güzel bir detay var. Mary'nin ev sahibine hediye ettiği Cindy adlı akvaryum balığı.
Aa evet, o balığın adı e-posta şifresi çıkıyordu.
Aynen öyle. Çok zekice kurgulanmış bir an. İşte o noktada Mary'nin ölümünün şüpheli olduğu fikri iyice güçleniyor. Mad ve Filiz tehlikenin farkına varıyorlar, takip edilme ihtimaline karşı önlemler alıyor Mad. Artık sadece bir vatansız değil, tehlikeli oyunların içinde bir oyuncu olduğunu görüyoruz.
Güvenli bir yerden e-postalara bakmaya karar veriyorlar. Peki ne buluyorlar hesapta?
Hesap boşaltılmış ama şifreli bir dosyaya işaret eden bir iz var. Filiz tam o sırada hatırlıyor, Mary ölmeden önce NYU'dan yani New York Üniversitesi'nden bir uzmanla görüşecekmiş.
Ve uzman listesine baktıklarında
tahmin et kimin adı çıkıyor? Profesör Ezra Klar. Üstelik listede HARP bağlantılı araştırmaları olan fizikçi Murphy ve şüpheli tavırlı biyolog Giga da var. Komplo teorisi artık ete kemiğe bürünüyor. Mary'nin ölümü HARP ve belki de biyoteknoloji ile ilgili.
Mad takip edildiklerini fark ediyor ve Oyster Bar'da bir tuzak kuruyorlar takipçiyi ortaya çıkarmak için. Ama plan ters gidiyor.
Hem de nasıl? Mad pusuya düşürülüyor, feci şekilde dövülüyor ve kaçırılıyor. Filiz saatlerce bekliyor, perişan halde Rem'in evine gidiyor ama bir bakıyor ki Rem de ortadan kaybolmuş.
Tam bir kaos anı yani.
Aynen, komplonun failleri artık açıkça madı susturmak ve muhtemelen RAM'ı da ele geçirmek için harekete geçmiş durumda. Filiz'in bulduğu madın yazdığı o uyanan şuurumun diye başlayan şiir de çok etkileyici. Onun içinde bulunduğu açmazı, yani konuşsa da bela, sussa da bela durumunu çok iyi anlatıyor. Gerçek kimliği bildikleri onu hedef haline getiriyor.
Mad bir şekilde kurtulmayı başarıyor ama New York sokaklarında yaralı ve tek başına kalıyor. Ram'ın da kaybolduğunu öğrenince son çare olarak Ezra'yı bulmaya gidiyor ve o büyük yüzleşme anı.
Evet, o an geliyor. Ezra resmen dökülüyor. 16 yıl önceki kazıdan beri Ram'dan intikam almak istediğini, Ram'ın abzuyu yani ölümsüzlüğü bulduğuna inandığını, Mary'i kullandığını ve öldürttüğünü, Ram'ı kaçırdığını hepsini itiraf ediyor.
Ve en bombası, Mad'ın gerçek kimliğini bildiğini söylüyor.
Aynen, Argeli. Bu, Mad'ın o kadim belki de insanüstü kökenlerine doğrudan bir gönderme. Ezra, Mad'ın bu kimliğini kullanarak Ram'ın sırlarına ulaşmayı planlıyor. Ve sonunda Mad, Ezra'nın adamları tarafından tekrar yakalanıp götürülüyor.
Nereye götürülüyor?
Kendisini Alaska'daki gizli harp üssü Gakona'da buluyor. Kaynaklarda burası adeta canavarın ini gibi tasvir ediliyor. Orada tesisin yöneticisi Kramer'la tanışıyor.
Kramer nasıl bir karakter?
Kramer, bilimin kontrolsüz gücünün ve ahlaki sınırları tanımayan hırsın vücut bulmuş hali gibi, harpı yani enerjiyi, biyoteknolojiyi, genetik, nanoteknolojiyi ve astrofiziği birleştirip tırnak içinde insanlığı kurtarmak adına doğaya ve insana müdahale etmeyi planlayan bir proje yürütüyor.
Kulağa çok ürkütücü geliyor.
Öyle, Mad'a mutasyona uğramış hayvanları, DNA deneylerini falan gösteriyor. Vizyonu daha da korkunç. Yeni yaşam formları yaratmak, melekler ya da askerler diyor bunlara.
İnanılmaz. Dünya görüşü de oldukça radikal anlaşılan. Tesla'dan, Nibiru'dan, ne filmlerden, antik tanrılardan bahsediyor.
Evet evet. Hatta 1999 Türkiye depremini harple tetiklediklerini ima etmesi gibi çok tehlikeli iddialar da var kaynaklarda. Yani projenin potansiyel yıkıcılığına dair bir fikir veriyor.
Kramer, Mad'ın Argeli olduğunu biliyor ve Ram'ın sırlarına ulaşmak için ona ihtiyacı olduğunu söylüyor, değil mi?
Aynen öyle. Ram'ı da tanrıça olarak görüyor ve Ram'ın da o tesiste tutsak olduğunu öğreniyoruz. Orada bir de bilim insanı Slavin var, onun etik kaygıları var ama Kramer bunları korkaklık olarak görüp geçiyor. Bilimin amacı, sorumluluğu gibi konular çok ciddi sorgulanıyor burada.
Kramer, Mad'a son şeytani bir teklif de sunuyor. İşbirliği yaparsa ölmek üzere olan dostu Arlan'ın hayalini gerçekleştirebileceğini, harpı kullanarak bir Kürdistan kurabileceğini söylüyor. Mad ne yapıyor?
Mad reddediyor tabii ki. Bütün o yaşadıklarına, o şiddet karşıtı duruşuna ihanet etmiyor. Sonrasında bir fırsatını bulup odasından kaçıyor ve Ram'ın tutulduğu laboratuvara ulaşıp onu kurtarıyor. Ama tam o sırada Kramer ve Slavin geliyorlar.
İşte o final anı. Çok trajik gerçekten.
Evet. Kramer, Ram'ın bedenini, onun gücünü istiyor, silahını çekiyor. Tam Ram'a ateş edecekken, Mad sanki binlerce yıl önceki o Arge'deki anı hatırlar gibi. Hani Ram onu korumuştu ya. Bu kez Mad kendini öne atıyor, siper oluyor ve sırtından vuruluyor.
Son sözü de annesinin adı oluyor, Tara.
Evet. Bu fedakarlık onun bütün o yolculuğunu, vatansızlığını, arayışını ve Ram ile olan o kopmaz karmaşık bağını mühürleyen trajik bir doruk noktası oluyor gerçekten.
Ama hikaye orada da tam olarak bitmiyor. Slavin, Mad'ın küllerini saklıyor ve Ram'a klonlama teklifini iletiyor. Bu da işin içine bambaşka, hatta rahatsız edici bir boyut katıyor.
Kesinlikle. Klonlama fikri. Yani kimlik, ruh, beden, insan olmak ne demek? Bu soruları tekrar sorduruyor. Eğer Mad klonlanırsa o gerçekten Mad mı olacak? Yoksa sadece biyolojik bir kopya mı? Bu teknolojinin hayatın ve ölümün sınırlarını nasıl zorladığına dair çok modern, biraz da kabus gibi bir senaryo.
Ve en sonunda başladığımız yere 2036 İstanbul'una dönüyoruz. Ram haberleri izliyor yine, terör yine çatışma, değişen bir şey yok gibi. Yanına Mad geliyor, klonlanmış mı, başka bir şekilde mi dönmüş tam belli değil ve aralarında çok gergin, kısa bir konuşma geçiyor.
Mad'ın o kulelerden uzak durun uyarısı da çok manidar. Ne anlama geliyor acaba?
Bilmiyoruz. Ram'ın eski fotoğraflara bakıp ağlaması, geçmişin yükü, kayıplar.
Bu son sahne, evet, oldukça karamsar bir tablo çiziyor aslında. Sanki Mad'ın onca mücadelesi, o büyük fedakarlığı pek bir şey değiştirememiş gibi. Dünya aynı dünya, şiddet aynı şiddet. Hani o döngü devam ediyor izlenimi veriyor. Mad'ın uyarısı belki yeni tehlikelere işaret ediyor. Ram'ın gözyaşları ise hem geçmişin ağırlığını hem de belki de değişmeyen o kaderi simgeliyor olabilir.
Bu derinlemesine baktığımız kaynaklar gerçekten bize unutulmuş mitlerden, siber komplo teorilerine, kişisel kimlik arayışından, küresel güç mücadelelerine ulanan çok çok katmanlı bir hikaye sundu. Vatansızlığın ne demek olduğunu, teknolojinin hem nasıl bir umut hem de nasıl korkunç bir tehdit olabileceğini, tarihin nasıl farklı amaçlar için yoğrulabileceğini gördük.
Özellikle Mad'in o vatansızlığı çok merkezi bir tema. Yani bu sadece pasaportu olmamak değil aslında. Köklerinden kopmuşluk, hiçbir yere tam ait olamama hissi, sürekli bir arayış hali. Belki de bu modern insanın, günümüz insanının giderek daha fazla hissettiği bir duygu durumu. Ne dersiniz?
Olabilir. O zaman son bir düşünceyle bitirelim isterseniz. Mad'ın bu bitmeyen yolculuğu, bu aidiyetsizliği size ne düşündürüyor? Yani tarihin ve çatışmaların sürekli tekerrür ettiği, teknolojinin hem yapıp hem yıktığı bu dünyada insan gerçekten bir yuva, kalıcı bir huzur bulabilir mi sizce?
Zor soru.
Yoksa hepimiz bir şekilde kendi kaybettiğimiz cennetimizi, belki kendi abzumuzu arayan, yeryüzünde anlam ve aidiyet peşinde koşan ama belki de Mad gibi tam olarak bulamayan modern zaman vatansızları mıyız? İşte bu sorular sanırım kaynakların bize bıraktığı en derin izler.